9. ayırım, sayfa 146. 16. Ta ki bir sabah hepimiz adanın dehşet günlerini hatırlatan bir kadın çığlığıyla uyanana kadar. Sesin geldiği tarafa koşunca insanların 22 numaralı evin önünde toplanmaya başladığını gördük. Oraya vardığımızda doktor küçük bir pompa yardımıyla o evde yaşayan yaşlı teyzenin bacağından kan çekiyordu. Teyzeyi yılan sokmuştu. Komşularımızın bir kısmı yılanı arıyordu. Sonunda onu dolabın altında kıstırıp öldürdüler. Cesur bir komşumuzun elindeki sopanın ucuna takarak gösterdiği yılan hepimizin yüreğine soğuk bir korku salacak kadar garip, rengarenk bir yaratıktı. Renklerin canlılığı nedense yılanın çok zehirli olduğunu düşündürmüştü bana. Çok geçmeden yanılmadığım ortaya çıktı. Bu işi bilen amcalar yılanın çok zehirli ve çok tehlikeli bir tür olduğunu açıkladılar. Daha önce adada böyle olaylara alışık olmadığımızdan hepimiz duyduğumuz haberle sarsıldık. Çünkü kapılarımız pencerelerimiz açık, güvenlik içinde uyumaya alışıktık. Sakin yaşamımızı tehlikeye sokacak hayvan türlerine, zehirli bitkilere rastlanmazdı burada. Daha doğrusu o güne kadar öyle sanıyorduk. Demek ki artık yatmadan önce pikemizi açıp kontrol edecek, banyonun tavanını ve dolap altlarını gözden geçirecek, kendimizi güvende hissedebilmek için bir sürü önlem alarak yaşamak zorunda kalacaktık. İyi ama nereden çıkmıştı bu rengarenk zehirli acayip yılan? Evin içine nasıl sokulmuştu? O gece kafam bu sorularla dolu, tedirgin, korkuyla uyudum. Sabah serinliğinde annemden önce uyanıp terasa çıktığımda, uykunun hareketsiz bıraktığı bedenimi açmak için gerinirken başımı sağa sola çevirdim ve onu gördüm. Yarısı havaya dikilmiş, bana doğru tıslayan ve çatallı dilini tehditkar bir ifadeyle oynatan kızıl yeşil alacalı bir yılan. Bir gün önce gördüğümüzün neredeyse aynısı. Bu kadar korktuğum bir başka anı hatırlamıyorum. Yılan önce arkaya sallanıyor ve saldırmak üzere hazırlandığını sandığım kızgın hareketler yapıyor. İçimden hızla kaçmak geliyordu ama sanki böyle karşı karşıya duruşumuzda gizli bir anlaşma varmış, kıpırdarsam o da kıpırdayacakmış gibi bir duygu içinde istediğimi yapamıyordum. O anda bir mucize oldu. Yılanın gövdesinin tam ortasına inen bir darbeyle yere serildiğini, bir parçasının ezildiğini gördüm. Aynı anda yanımda duran, elinde büyük bir kürekle yılana vuran annemi fark ettim. Yılana üst üste kürek darbeleri indiren bu kadın benim o kırılgan, ince, narin annem miydi? Yılana gösterdiği öfkenin şiddeti bana olan sevgisinin büyüklüğündendi. Yılana vurdukça benim için ne kadar korktuğunu anlamıştım. Neden sonra küreği elinden güçlükle aldığımda birden patlayan tropik bir yağmur gibi omuzları sarsılarak ağlamaya başladı. Bir canlıyı öldürmek zorunda kalmak onu da benim kadar üzmüştü. Bana sıkıca sarıldı. Eve girdik. Ama artık ev gözüme güvenli bir yer gibi görünmüyordu. Bahçe de öyle. Her an her yerden bir tehlike çıkacak gibi geliyordu. Adamızı yılanlar basmıştı ve böyle bir sorunu nasıl çözeceğimizi bilemiyorduk. Evler yılan kaynıyordu. Doktorun elinde yeterli serum ve ilaç yoktu. Vapuru beklemekten başka bir çare göremiyorduk. Kimileri vapura binip bu lanetli adayı terk etmekten söz etmeye başlamıştı. Öfkeliydik ama kime öfkeli olduğumuzu bilmiyorduk artık. Başkanı uzun bir süre kimse görmedi. Torunlarını merak ediyordum. Bir gün dayanamayıp evlerine gittim. Ne olursa olsun onlarla konuşup adayı kurtarmak için bir plan yapmak istiyordum. Dilsiz ile bana yardım edeceklerine, birlikte adayı kurtarmak için bir şeyler yapabileceğimize emindim. Beni görünce aceleyle terastan indiler. Ama başkanın adamlarının öne doğru atıldığını fark edip hemen dönerek eve girdiler. Aldığı onca önleme rağmen yılan tehlikesinin başladığı günden tam bir hafta sonra başkana da elinden yılan ısırdı. Anlatıldığına göre bahçe işleriyle uğraştığı sırada darbeyi almıştı. Çalık üzerine hemen koşan adamları tekneden alelacele getirdikleri bir takım pompalar, ilaçlar ve serumlarla başkanı kurtarmayı başardılar. Günlerce ateşler içinde yatmasına, çok acı çekmesine rağmen hayati tehlikeyi atlatmıştı. Bu durum özel teknesinde her ihtiyacı karşılayabilecek malzemeler bulundurduğunu ama elindeki ilaçları adalılar için kullanmadığını da ortaya çıkarmıştı. Ne garip bir ada olmuştuk böyle. Başkanın adaya ilk gelişinde yaptığı toplantılar, ağaçlarımızı budamalar, dilsiz arkadaşıma atılan dayaklar, gördüğümüz hakaretler, martılara yapılan saldırılar unutulmuştu. İnsanların çoğu bu olayların martıların hücumuyla başladığını hatırlıyordu. Sanki bir eldeymiş, bir gece ada halkı uykudayken herkesin hafızasını silmişti. Hafıza dedim de şimdi aklıma geldi. Ne kadar unutkanım değil mi? Tilkilere ne olduğunu sorduğunuzu duyabiliyorum. Hemen başlıyorum anlatmaya. Bilenlerin anlattıklarına ve evdeki ansiklopedilerin verdiği bilgilere göre bu tilkiler, martılar gibi toplu ve örgütlü hareket etmez. Tek başlarına avlanarak yaşarlarmış. Önlerine çıkan her fırsatı değerlendirir, günde 1 kilo kadar yemek yerlermiş. Bu yemi küçük hayvanlar, tavuklar, yumurtalar, hatta böğürtlenler, çilekler oluştururmuş. Ha, bir de çok ürerlermiş, bir sürü yavruları olurmuş. Adaya getirilmelerine neden olan martı yumurtası avcılığını yaptılar mı? Buna biz şahit olmadık, çünkü onları hiç görmedik. Belli ki o yumurtaları gizlice çalıyor, ana baba martıların bile bundan haberi olmadan yiyorlardı. Tilkiler o sırada çok konuşulmaya başlanmıştı. Başkanın evlere dağıttırdığı bir duyuru sonunda bir akşamüstü yine çardak altında toplandığımızda bu durum gündeme geldi. Ada halkı yine birleştirilmiş masaların çevresine dizildi, yönetim kurulu yerini aldı. Bir tek benim yazar dayım toplantıya gelmemişti. Başkan teril teril beyaz giysileri içinde her zamanki otoriter tavrıyla tam ortaya oturdu. Adaya ilk gelişindeki halinden tek farkı sağ elindeki sargısıydı. Müzisyenler de enstrümanlarını bırakıp masadaki yerlerini alınca toplantı başladı. Konuşmalar devam ederken ben oradaki ilk toplantımızı hatırladım. Her şey aynı gibi görünüyordu ama aslında ne kadar farklıydı. Komşular kuşkuyla birbirlerini süzüyorlardı. O sırada denizde uçmakta olan birkaç martıya da nefretle baktılar. Adalıların arasında ne eski güven kalmıştı ne de eski neşe. Herkesin yüzüne bir keder gölgesi çökmüştü. Başkan köpek balığına göre martılara karşı verilen mücadele başarılı olmuştu. Şimdi aynı azimle yılan mücadelesinin de üstesinden gelinecekti. Adalıları kimse yıldıramazdı. Bu mücadeleyi engellemek isteyen bir iki kişi de amaçlarını gerçekleştirememiş, halkın birlik ve beraberliğini bozamamışlardı. Burada dayımı, annemi ve beni kastettiği açıktı. Birkaç kişi bize ters ters baktı. Başkan yılan mücadelesinde de gerekli önlemleri almış, bütün evlere yetecek kadar yılan kovucu ilaç ısmarlamıştı. Bu ilaçlar iki gün sonraki vapurla gelecek, bütün evlere dağıtılacak, böylece evlere yılan girmesi önlenmiş olacaktı. Ada halkı başkanlarına minnet dolu gözlerle bakıyorlardı. Demek ki iki gün daha dişlerini sıkarlarsa bu kızıl yeşil yılan belasından da kurtulacaklardı. Ama herkes mutlu mutlu evlerine dağılırken huzurlarını kaçıran bir olay oldu. Arkalardan adayı neden yılan bastığını anlatmayacak mısınız sayın başkan diyen alaycı bir ses yükseldi. Dayım gelmişti. İyice zayıflamış bir halde orada dikilmiş ve önce başkana sonra bütün adalılara yıldırım gibi sorular yöneltmişti. Adayı neden yılanlar basmıştı? Bunca yıldır yoktu da bu yılanlar birdenbire nereden çıkmıştı? Her eve yılan girmiş olması, adadaki yılanların yüzlerce misli artması nasıl açıklanabilirdi? Buna hangi doğa olayı neden olmuştu? Durumu siz mi açıklamayı tercih edersiniz yoksa ben mi söyleyeyim diye sordu dayım. Başkan söyleyecek bir şey yok diye homurdanınca dayım toplantı masalarının tam ortasına doğru yürüyerek bakın arkadaşlar dedi. Olayların nasıl başladığını hatırlayın. Eski günlerinizi düşünün. Bu adada bütün canlılar gibi martılarla da iyi geçindiğimiz o mutlu dönemi hatırlayın. Gölgeli ağaçlarımızın altında hiçbir korku duymadan huzurla yürüdüğümüz günleri. İfadesiz bakışlarla kendisini dinleyen adalıları bir süre süzdükten sonra devam etti. Hatırlıyor musunuz bunları? Sonra bu adamın gelişi, ağaçlarımızın budanması, kurallar, yönetimler, evlere dağıtılan duyurular ve sonunda suçsuz martılara karşı başlatılan saldırı. Bu arada başkanın en sadık adamı durumuna gelmiş olan bir numaradan bir itiraz yükseldi. Bu anlattıklarının yılanlarla ne ilgisi var? Ona şefkatli gözlerle bakıp, eski dostum, ilgisi var, hem de çok yakından var diyen dayım, salondakilerin tamamına yönelerek konuşmasını sürdürdü. Martıların sayısını azaltmak için adaya tilkiler getirdiniz. Başkanın teorilerine göre, bir düşmanın karşısına başka bir düşman çıkarmak zorundaydınız. Tilkiler bir yandan yumurtaları yiyerek martı nüfusunu hızla azalttı, bir yandan da kendileri çoğaldı. Onlar çoğaldıkça martı azaldı ve sonuç bu oldu. Bazı sabırsız ve sinirli büyükler kötü kötü bakarak ne oldu diye bağırdılar. Arkadaşlar anlamıyor musunuz? Yılanlar. Ekolojik dengeyi bozduğumuz için bu kadar arttı. Çünkü eskiden martılar yılanları avlıyordu. Bu yüzden adadaki yılan sayısı belli bir düzeyde kalıyordu. Hatta biz bu zehirli türden olanlara hiç rastlamıyorduk. Tilkiler martıları azaltınca yılanlar çoğaldı ve işte böyle evlerinize kadar girmeye başladı. Yani düşman saydığınız martıların karşısına diktiğiniz tilkiler hiç beklemediğiniz yepyeni bir tehlike yarattı. Bir sessizlik oldu. Belli ki herkes acaba doğru mu diye düşünüyordu. Noter amca ayağa kalkıp arkadaşımız doğru söylüyor. Ekolojik dengeyle oynamak her zaman felaket getirir dedi. Başkanın bu sözlere itiraz etmediğini, hatta başıyla onayladığını görünce şaşırmadık desem yalan olur. Nasıl olmuştu da köpek balığı bu mantıklı sözlere kulak vermişti? Başkan ayağa kalktı. Arkadaşımızın doğru söylediğini kabul etmek zorundayız dedi. Biz kimseye haksızlık yapmayız. Martılara karşı mücadele etmemiz gerekliydi. Kimse buna karşı çıkmaya, haklı davamızı küçük göstermeye kalkmasın. Cennet adamız bu vahşi yaratıklara teslim edilemezdi. Hem biz bu kararları hep demokratik bir biçimde oylama yaparak aldık. Öyle değil mi arkadaşlar? Çoğunluğun kararıyla martılara saldırıldı. Ama ne yapalım? Her mücadelede böyle beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir. Duruma bakılır ve bunlara karşı da önlemler alınır. Daha da alaycı bir ses tonuyla, ''Peki şimdi ne öneriyorsunuz Sayın Başkan?'' dedi dayım. ''Şimdi de martı nüfusunu biraz arttırmak için tilkilere karşı mı savaş açacağız? Elimize silah alıp tilki avına mı çıkacağız?'' Başkan en sert ve kararlı yüz ifadesini takınarak hayır diye yanıtladı bu soruyu. Bin kere hayır. Zafere ulaşmak üzereyken Martı nüfusunu tekrar arttıracak hiçbir şey yapmaya hakkımız yok. Onlar bu adanın ve hepimizin düşmanıdır. Sesini iyice yükselterek devam etti. Zavallı marangozu nasıl öldürdüklerini hepiniz unuttunuz mu? Unuttunuz mu arkadaşlar? Unuttuk mu? Kalabalıktan bazıları hayır unutmadık diye bağırdı. Başkan sesini yumuşatarak ama sevgili komşularım dedi. Durum böyle diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturacağı değiliz elbette. İlk iş olarak şu vapuru bekleyelim ve ilaçları alıp evlerimizi yılan tehdidinden kurtaralım. Bu tartışmalar sırasında gözüm martılara takıldı. Sakin sakin gökyüzünde süzülüyorlardı. Ada değişmemişti. Değişen bizdik. Annem o yılanı öldürdükten sonra sessizleşmiş, içine kapanmıştı. Herhalde yılanı öldürdüğü için kendini affedemiyordu. Ertesi gün annemi evde tek başına bıraktım ve adada yürüyüşe çıktım. Belki biraz tek başına kalırsa iyileşirdi. Düşünceli düşünceli dayımı bulurum umuduyla mor suya gittim. Yoktu. Sonra dolaşa dolaşa dev fıstık çamlarının insana güven veren serinliğine sığındım. Yazar dayım orada da yoktu. Ama dilsiz arkadaşım bir çamın dibinde uykuya dalmıştı. Sessizce yanına oturdum. Arkadaşım sanki adada martı ya da yılan tehlikesi yokmuş gibi huzurlu görünüyordu. Konuşamayan, çok az kişiyle iletişim kurabilen, insanlarla göz göze bile gelmeyen arkadaşım hiçbir büyüğün yapamadığını yapıyor, tek başına martıların hayatlarını kurtarmaya devam ediyordu. Onun varlığı bana umut veriyor, belki bir gün adamızın başkandan kurtulabileceğinin hayalini kurduruyordu. Arkadaşım bir süre sonra uyandı. Hemen doğruldu, gözlerini ovuşturdu. Özür diler gibi bir ifade takındı. O kadar derin uyuyordun ki dedim, uyandırmadım. Bana öyle bir gülümseyip elimi tuttu ki, onun da benimle aynı umudu paylaştığını anladım. Belki de adayı büyükler değil, biz, son adanın çocukları kurtaracaktık. Sonra yavru martılar aklıma geldi. Artık daha fazla yavruları bildiğimi saklayamadım. Onun yanında olduğumu anlamasını istiyordum. Seninkiler nasıl dedim. Her zamanki gibi sessiz kaldı. Korkmuş gibiydi. Hani dedim, kümesteki martılar, o iki martı yavrusundan başka da kurtardığın oldu mu? Yine gülümseyip kafasını evet anlamında salladı. Bir an karar veremezmiş gibi yere baktı. Sonra hızla kolumdan tuttu ve birlikte yamaçtan aşağı seyirterek koşmaya başladık. Belli ki yavruları göstermeye karar vermişti. Koşarken uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmadığımı düşündüm. 17. Siz yılanları öldürmek için kullanılan ilacın kokusunu bilir misiniz? Bilmiyorsunuz ne desem boş. O gün gemiyle gelen ilacın kokusu tek kelimeyle iğrençti. Evlerin bahçesine, terasların altlarına, balkon kapılarının girişlerine konulan bu ilacın yaydığı kokuyu anlatmak için kelimeler yetmez. Varillerle getirilip adanın birçok yerine konulan ilaç belki yılanları kaçırıyordu ama artık eve girmek bizim için işkence haline gelmişti. O güzelim ıtırların, yasemilerin kokusu bile bu iğrençliği bastırmaya yetmiyordu. Evlerin her tarafına serptiğimiz kolonyalar, teyzelerin kullandıkları en ağır parfümler bile işe yaramıyordu. Martı saldırılarından korkup başlarına tencere geçiren, yılanlardan korkup o sıcakta ayaklarında koca çizmelerle dolaşan zavallı adalıların kokudan kurtulmak için burunlarına birer mandal mı takmaları gerekiyordu acaba? Ada halkı sonunda yönetim kuruluna başvurdu. Yani derdini başkana anlattı. Çünkü yönetim kurulu demek başkan demek artık. Başkan yüzünde kararlı bir ifadeyle her şeyin bir çaresinin bulunacağını, adayı yılan derdinden kurtarmak için memleketten bir uzman çağırdığını, bütün sorunlarımızı çözeceğini söyledi. Bunu duyan halk büyük bir heyecana kapıldı ve bu değerli uzmanın yolunu gözler oldu. Yalnız bu uzman bedava çalışmıyordu elbette. Hatta epey pahalı bir ücrete çalıştığı bile söylenebilirdi. Uzman adaya ayak basar basmaz verilmek üzere her evin belli bir para ödemesi gerekiyordu. Bazı komşularımız ne yapacağını görsek de ona göre para ödesek dedi. Ama diğerleri bu uyarıları yapanlara ters ters baktı. Annem sesini çıkarmadı. Çünkü adaya dair tüm umudunu yitirmişti. Sürekli evi satmaktan bahseder olmuştu. Bunu duyduğumda dehşete kapılmıştım. Ona her defasında pes etmememiz gerektiğini, adamızı kurtaracağımızı anlatıyordum. Fakat benim umudumu kaybetmememi sağlayan dilsiz arkadaşım ile aramızdaki sırrı ve başkanın torunuyla yaptığım konuşmayı bir türlü açıklayamıyordum. O sıkıntılı günlerin birinde canım arkadaşım beni çok şaşırtarak kapımızı çaldı. Sonra elimden tutarak dışarıya çekti. Bir yere götürmeye başladı. İlk defa evimize geliyordu. Bütün adaların tersine o iyi yönde değişiyor, gelişiyordu. Daha çok insan içine çıkıyor, ümitsizliğe kapılmadan, sıkılmadan martılarla ilgileniyordu. Arkadaşımın beni çeke çeke bakkalın arkasındaki kümese götürdüğünü görünce herhalde martıları göstermek istiyor diye düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. Ama dahası varmış meğer. Arkadaşım kümesin kapısını açtı. Biraz büyümüş iki martı yavrusunu eline aldı. Kümesin kapısını özenle kapadı ve biz yine yola koyulduk. Fıstık çamlarının bittiği yerin ucundaki uçurumun başına geldiğimizde elindeki martılardan birini bana verdi. Sanki bir bebek tutuyormuş gibi acemi bir tavırla kuşu iki elimle kavradım. Sıcacıktı ve hızlı kalp atışlarını duyabiliyordum. Arkadaşım yüzüme baktı ve elindeki yavruyu yavaşça boşluğa bıraktı. Yavru kuş neye uğradığını şaşırdı. Uçmakta güçlük çekiyordu. Kanatlarını acemice çırparak birkaç metre aşağıdaki bir kayaya kondu. Yanı başında durduğumuz uçurum çok yüksekti. Aşağıda dalgaların kayalara çarpıp köpük köpük patladığını görüyordum. Ayaklarım ıslak otlarda kaydığını hissettim. Korkudan bacaklarım titredi. Biraz geri çekildim. Arkadaşım ise büyük bir neşeyle uçurumun tam kenarında durmaya ve uçmaya çalışan yavruyu hayranlıkla seyretmeye devam ediyordu. Yüzünde daha önce böyle bir mutluluk ifadesi görmemiştim hiç. Arkadaşım bana işaret edince ben de elimdeki sıcak gövdeyi boşluğa bıraktım. O da aynı biçimde acemi kanat çırpınışlarıyla bir kayaya kondu. Sonra ikisi de o kayadan ayrılıp büyük bir çaba harcayarak birkaç metre daha uçtu. Biraz bekleyip aynı hareketi tekrarladı. Keşke başkanın torunları da yanımızda olup bu güzelliği görebilselerdi. Ya da keşke başkanla konuşup onu buraya getirebilselerdi. Belki her şey değişirdi. Arkadaşıma baktım. Masum yüzüne müthiş aydınlık bir gülümseme yayılmıştı. O sırada diğer martılar bu iki yavruyu fark edip geldi. Onların uçuşlarına yardım etmek ister gibi çevrelerinde dönmeye başladı. Sevinç yalıkları atıyorlar gibi geldi bana. Bu manzara arkadaşımı da sevindirdi. Elini ağzına kapatarak gülüyor, sarsılıyor, sevincini dışa vurmak için olmadık tuhaf hareketler yapıyordu. Ben de bu komik mutluluk dansına katıldım ve ikimiz sonunda yorgunluktan ve gülmekten yere serildik. Kuşları uçurma törenine beni davet ettiği için kendimle gurur duymuştum. Yavrulara hayat vermenin mutluluğunu yaşıyor, sevincini benimle paylaşarak çoğaltıyordu. Bu sevinci daha da çoğaltmalıydık ama nasıl? Bu umutlu güzel günün tek tatsızlığı martı kıyısındaki tenhalığı görmek olmuştu. Eskiden beyaz kuşlarla tıklım tıklım dolu olan uzun kıyı, şimdi yer yer öbeklenmiş, az sayıda martıyla hüzünlü görünüyordu. Belli ki giderek çoğalan tilkiler yumurtaları çala çala adada martı bırakmayacaktı. Ayarım sonu, sayfa 164.